Sibérie, lune 2.
Otomotiv üreticilerine yönelik bir güvenlik araştırması yapılıyor. Bütün otomotiv üreticilerinin internal sistemlerine erişebildiklerini test etmişler. Evvela buradan başlıyorlar.
Kendisinin YouTube hesabı hacklendi. Nasıl oldu bu? Kendisine 2-3 hafta boyunca mail ile iletişim halinde sponsorluk anlaşması teklif ediliyor. Sonunda da bir anlaşma metni yolluyorlar.
Guardian gazetesi hacklenmiş. Ben aslında bilmiyordum. 20 Aralık'ta başlamış bir siber saldırı. Bayağı bir çalışamamışlar. Bunu bilmiyordum. Açıklamalarına göre bayağı geniş çaplı bir ransomware saldırısı karşı karşıya kalmışlar.
Bu algoritmayla yalnız RSA'daki gibi büyük sayıları bileşenlerini ayrıştırmak aslında kuantum bilgisayarlı çok uzun süren bir işlem. Bu araştırmacılar yaptıkları işte yöntemle daha ufak, daha ucuz kuantum bilgisayarlarla bunu yapabildiklerini öne sürmüşler. Ama öne sürmüşler. Bu kadar yani.
MailChimp çalışanlarına sosyal mühendislik uygulanmış. Bu şirketin bu sene 3. aslında hacking vakası. Şu anda 133 tane farklı müşterisinin bilgilerinin çalındığını tespit etmiş vaziyette. Bunu da böyle bir ortalama vasıtasıyla öğreniyor aslında.
İsviçreli genç bir hacker arkadaş gitmiş, internete açık bir Jenkins sunucusu bulmuş. Server'ı işte incelemiş ve bol bol ACARS anahtar kelimesini ve mürettebat gibi kelimeler gözüküyormuş. Sonra biraz daha da böyle kurcalayınca bir klasör içinde 3 tane CSV dosyası bulmuş. Bunlardan biri de 80 MB boyutundaki nofly.csv CSV.
Yine kargo şirketinin içerisinde de kendi örgütüne üye yaptığı insanlar var. Söz konusu adres teslim noktalarında da yine kendi örgütünden insanları hazır bulundurarak aslında alıcının beklemiş olduğu cep telefonu paketini, kargosunu bu kişiler teslim alıyor.
En çok gözlemlediğimiz dolandırıcılık yöntemi güvendiğimiz devlet kurumlarının ya da bağış derneklerinin sitelerinin kopyalanması ve bunlar üzerinden insanlardan para istenmesi, kendi hesaplarına, sahte hesaplara para aktarılmasını sağlamaları.
61 milyon e-devlet kullanıcısının verisini yayınladığını söylüyor. Buradaki leak information içerisinde de işte TC kimlik numarası, şifre ve tabii bunu ele geçirdiğiniz zaman da o kişinin bütün e-devlet bilgilerini aslında ele geçirmiş oluyorsunuz. Böyle bir veri tabanını 2 Bitcoin'e sattığını duyurmuş.
Amerika'da demişler ki TikTok yasaklansın. Sebebi de sansür değil, ulusal güvenlik tehdidi olduğunu düşündükleri için. Erişim sağladıktan sonra da Keylogger yüklüyorlar bu sistemin üzerine. O bilgisayar üzerinde LastPass sunucularında kullandığı şifresini bir gün girmesiyle LastPass sunucularının şifresini elde etmiş oluyor saldırganlar.
Ancak güvenlik araştırmacıları şu durumu tespit etmiş. Açılan altyapıların bir bölümünün Türkiye'deki kullanıcılar tarafından test edildiğini bulmuşlar. Dolayısıyla aslında buradaki hacking olayının Türkiye'den kaynaklandığını, Türk hackerlar tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyorlar.
Takvim davetleri olur ya ve o davetlerde hep işte 15 dakika kaldı, süresi geçti tarzı sesler dedim gibi bir şey. O ses aslında maili gönderen, daveti gönderen kişi tarafından bir parametreyle kontrol edilebiliyormuş.
Bir Chrome extension'ı yayınlanmış ve 20.000 üzerinde download almış. Bunlar da ChatGPT'ye hızlı erişim için yapılmış bir extension gibi görünüyor ama aslında zararlı.
Go Anywhere. MFT isimli bir yazılım bu. Son haftalarda birçok şirket bu açık tarafından hacklendiklerini anons etmeye başladılar. Aynı zamanda da fidye yazılımları tarafından da çokça kullanılan bir açık durumuna gelmiş.
Benzer bir tane örnek vereyim o zaman diyorum. Bir tane örnek veriyorum. Halbuki aslında verdiğim örnek kendi kullanıcı parola. Kendi egosunu bir şekilde şişirmek ve karşı tarafı alaşağı etmek için yaptığı bir basit bir yazışmadan FBI bunun ipin ucunu çekmiş.
Bu operasyon sonucunda da Genesis Market isimli büyük bir suç sitesini kapattılar.
Samsung'da yönetim bir şekilde ChatGPT'ye erişimi aslında daha önceden kapatmış. Sonra bir sebepten ötürü açmaya karar vermişler. Fakat bu açıldıktan 3-4 gün sonra peş peşe 3 tane veri sızması haberi Samsung'dan geldi.
FBI ve Amerika'nın FCC, Federal İletişim Kurulu durup dururken bu konuda bir tweet attılar bu hafta. Juice jacking deniliyor buna.
Diyarbakır merkezde 11 ilde bir hacker operasyonu yapıldı. 20 tane de zanlı yakalandı.
Saldırganlar Lazarus Xtrader ele geçiriyor. Sonra bu Xtrader'ı kullanan 3CX böylece ele geçirilmiş oluyor. Sonra da 3CX'in müşterileri bu yolla ele geçirilmiş oluyor.
Tüketici gidiyor, finansman kredisiyle bir alışveriş yapıyor bir şirketten ama ısrarla kendisinden e-devlet şifresi.
Saldırılardan ilki SEO'nun, yani Search Engine Optimization, arama motoru optimizasyonunun saldırılarda daha çok kullanılması.
Facebook Ad Manager ya da Google AI gibi isimlerle çok takipçi olan hesapların adını değiştirerek böyle isimlendirmeler yapıyorlar. Ve daha sonra zararlı yazılım yayıyorlar bunlarla.
Japonya'da Toyota'nın 10 yıl boyunca bulut üzerinde müşteri bilgilerini sızdırdığı ortaya çıktı. 10 yıl boyunca bunu fark etmemişler. Google bu hafta birçok yeni domain uzantısının satışa çıkarıldığını duyurdu. Bunlar arasından da iki tanesi güvenlikçilerin dikkatini çekti. Bir tanesi .zip, diğeri de .mol.
Senin mailbox'ında aslında Outlook'da çok basit kurallar yazıyorlar. Diyorlar ki Tuğba'ya gelen, Kerem'den gitmesi gereken mailleri gönderme, Tuğba yerine Muğba'ya gönder.
Firmanın 4 tane eski yöneticisi Almanya'da davalık olmuş. Dava nedeni de Türkiye'ye bu yazılımı yasa dışı şekilde sattıkları.
SAS diye geçiyor buradaki havayolu şirketi. Şubat ayında başlayan bir atak. Sürekli olarak volümetrik DDoS atağıyla karşı karşıya kalıyor şirket.
FTC, Amazon'a 30.8 milyon dolarlık bir ceza kesti.
Şimdi biliyorsunuz bu hafta herkesin gündemindeydi. Bir Türk nasıl oldu da Amerika'da askeriye de dahil olmak üzere bu kadar fazla insanı bir IT ürünü satıyorum diyerek dolandırdı. Ama aslında hackerların yaptığı, yine daha önce de verdiğimiz haberlerde de olduğu gibi bir veri zenginleştirme durumu söz konusu.
Klop isimli bir fide yazılım grubunun Moovit yazılımındaki bir açığı kullanarak birçok şirketi hacklediği ve fidye istediği konusunda çokça haberler var.
WhatsApp benim telefonumda bir şekilde kamerayı ve mikrofonu açık halde bırakmış gece boyunca. Atak doğrudan benzin istasyonu şirketine, yani enerji şirketine aslında yapılmış bir atak.
Alpha Black Cat Ransomware grubu Avustralya'daki bir hukuk bürosunu hackliyor. Bütün öğrencilerin şifrelerini Change Me, beni değiştir diye set ediyorlar.
Bu hafta maalesef sizlere siber güvenlik camiası için üzücü bir haberim var. Kevin Mitnick hayatını kaybetti.
O araya başka mesajlar enjekte edilmesini vesaire sağlıyor. Yani şifrelenmeyi tamamen kıran açıklardan bahsediyoruz.
Kesinleşti cezası. 17 yıl hapis cezasına çarptırılıyor vatan ihanet suçunda.
Ivanti'nin de Endpoint Manager Mobile isimli bir yazılımı varmış. Ve bu yazılımda CVSS skoru 10 puanını almış bir açık bulundu.
Biliyorsunuz, yaşadığınız belki de yurt dışında farklı ülkelerden sizlere gelen bazı mesajlar oluyor.
İngiltere'nin seçmen kütüğü kayıtları hacklendi. Aslında bu hack olayı 2 sene önce olmuş ve geçen sene keşfetmişler ve şimdi açıklıyorlar.
Testten bir takım veri sızıntıları oldu. 75 bin kişinin, bunlar arasında kendi çalışanları da var, çalışan olmayan kişiler de var, kişisel verileri sızmış durumda.
Kesinlikle onun hacklenemeyeceği konusunda da net bir not ekliyorlar. Şimdi böyle notları görünce de tabii güvenlikçiler yerinde duramıyor.
APT grupları da maalesef buradaki Uygur Türklerini hedef alan bazı zararlı yazılımlar gerçekleştirmişler.
Sabırsızlıkla beklenen bir oyunun, Grand Theft Auto 6'nın bilgilerini çalıp ekran görüntülerini sızdırmaları.
Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, ABD'nin ta 2009'dan beri Huawei şirketinin sunucularına saldırılarda bulunduğu, arka kapılar kurduğu konusunda bir suçlamada bulundu.
Hani iş teklif edermiş gibi onlarla iletişime geçtikleri ve virüslü dosyayı yollayarak onların bilgisayarlarına bulaşmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
İsrail-Filistin arasında maalesef sular durulmuyor. Bu olay siber savaş cephesine de taşınmış durumda.
WinRAR'da bir güvenlik açığı olduğunu ve bunun Rusya ve Çin bağlantılı hacker grupları tarafından aktif olarak kullanıldığını açıkladı.
Kuzey Koreli IT çalışanları Amerika'da iş bulmuşlar arkadaşlar. Yatırımcılara ve müşterilerine yalan söylediği, içerideki güvenlik zafiyetlerini bildiği ancak bu konuyu gizlediği konusunda bir suç duyurusunda bulundu.
Bir hacker bizim müşteri destek panelimize girmeyi başardı ve buradaki bazı müşteri bilgilerine erişti.
Üzgünüz, siz bize para ödediniz ama ödediğiniz meblağ çok düşük kaldı. O yüzden biz bu datayı yayınlıyoruz deyip bir hafta boyunca hacker forumlarında database dump'larını yayınlamışlar.
Kendi şirketine iş getirmek için gitmiş 2 tane hastaneyi hacklemiş Amerika'da. 3 tane çok büyük açık bildirildi OnCloud'da ve bunlar son derece yüksek kritik notlara sahip.
Elimizden geleni yaptık ama yetişemedik diyor. Yani vardı diyor, siber sigortamızda vardı diyor, PR ajanslarımızla da anlaşmalıydı, kriz planlarımız vardı.
Bir FBI yazısı çıkmış, bir siteyi geri aldık yazısı çıkmış. O siteyi geri aldık yazısında tabii yeni bir adres koymuş.